Dua edelim, dua etmeye devam edelim. Benim boyun biraz daha iyi oldu ama yine tam çeviremiyorum. Üç kez gittim cimnastiğe, faydası oldu. Daha üç defa daha gitmem lazım. Sanırım iyi olacak, hamdolsun. Rab cimnastikçiyi güzel kullanıyor, güzel bir şekilde. Olacak. Yani bu yer yuvarlağında yaşadığımız sürece hastalanacağız, kaza geçireceğiz, yaralanacağız, acı duyacağız. Bazen belki kolumuzu kaybedeceğiz, belki bacağımızı kaybedeceğiz. Çok kötü şeyler olacak belki. Neden? Bu dünyada yaşıyoruz. Ama Rabbin yanında gözyaşı bile olmayacak hamdolsun. Onun için biz burada turistiz. Bugün varız, yarın ne olacağımız bilinir. Ama biliyoruz ki biz Rabbin yanına gideceğiz hamdolsun. Rab'le birlikte olacağız. Beni bu teselli ediyor, sizleri de bu teselli etsin. Evet, üçüncü bölümü bugün bitireceğiz. Biliyorsunuz Yaratılış kitabının ilk üç bölümüne birlikte bakıyorduk. Bugün üçüncü bölümü noktalayacağız. Ve sizden ricam, daha geçen hafta da söylediğim gibi, lütfen Efesler mektubunu nasıl bitirdik, size düşüncelerinizi sordum. Efesler mektubundan neler öğrendiniz konusuyla ilgili soru sordum. Ve aynı şekilde yine soracağım size önümüzdeki hafta. Bu ilk üç bölüm size ne verdi? Yaratılış 1, Tekvin 1, 2 ve 3. Bu üç bölümden ne öğrendiniz? Ya da sizin için neydi de yeni olan? Ve ruhsal yaşamınız için nasıl bir pay çıkarttınız kendinize? Lütfen bunları herkes geçen sefer olduğu gibi burada çıksın, kısa kısa paylaşsın ve birbirimizi teşvik etmiş oluruz. Geçen hafta nerede kalmıştık? Geçen hafta 16. ayet ile 19. ayet arasındaki ruhsal gerçekleri birlikte anlamaya çalışmıştık. Biliyorsunuz Adem ile Havva günaha düştüklerinden dolayı ne ile karşılaşmışlardı? Tanrı'nın yargısıyla karşılaşmışlardı. Ve biliyorsunuz bu yargı sözü üzerinde biraz durmuştuk. Sami de özellikle soru sormuştu bu konuda. Yargıyla lanet arasındaki fark nedir diye. Biliyorsunuz geçen hafta biraz onu açıklamaya çalıştım. Onun İbranice ve Yunanca sözlerini birazcık araştırdım bu hafta. Ve İbranice'de yargı için kullanılan söz hapat sözü. Yunanca'da krino diye bir söz var. Bu yargıç sözü de bu krino sözünden geliyor, krites sözü ve karar veren anlamında. Krites karar veren anlamında, yani bir konuda doğru biçimde karar vermek. Yargının anlamı bu. Bir konuda, bir konu üzerinde doğru biçimde karar vermek, kararı açıklamak demektir. Yani kişiyi suçlu çıkarmak, kişiyi cezalandırmak anlamını tam olaraktan içeriyor. Ama lanet için kullanılan söz biraz daha farklı, arar sözü. Bunun anlamı da bağlamak demek. Şimdi eller bağlandığı zaman ellerin yaptığı işi yapamıyorsun. Ya da ayaklar bağlandığı zaman ayakların yapmış olduğu işi yapamıyorsun. Bu ne demektir? Bir şeyden yoksun bırakmak anlamında. Yani Tanrı lanetlediği zaman şeytanı ne yaptı? Lanetledi. Ne yaptı? Şeytanı bir takım şeylerden yoksun bıraktı. Ama Adem'le Havva'yı lanetlemedi. Onları yargıladı. Onlara ne yaptı? Cezalandırdı. Onlara kararı açıkladı. Karar neydi? Biri ağrıyla çocuk doğuracaktı. Diğeri de alnının teriyle topraktan yiyip içecekti. Bu bir karardı. Tanrı'nın verdiği yargı buydu. Ama şeytan için bir lanet söz konusu. Yani Tanrı'nın ilgisinden, Tanrı'nın sevgisinden, Tanrı'nın merhametinden yoksun kalmak. Yani mahrum kalmak. Demek ki bugün hala şeytan için bu geçerli. Tanrı şeytana karşı lanet etti ve şeytan hiçbir şekilde Tanrı'nın sevgisinden faydalanamıyor. Tanrı'nın merhametinden faydalanamıyor. Tanrı'nın ilgisi yok ona karşı. Niye? Çünkü lanetlendi. O yoksun bırakıldı ve sona kadar da bu şekilde devam edecek şeytan için. Zaten Adem'le Havva'nın durumuna baktığımız zaman Adem ile Havva yargılandılar. Ama yargılandıktan sonra yargılanmaları gerekiyordu. Çünkü Tanrı'nın adaleti bunu gerektiriyordu. Yargılandılar. Ama Adem'le Havva yargıdan dolayı bir tarafa bırakılmadılar. Bir tarafa atılmadılar. Ne görüyoruz? Tanrı tarafından utançları örtüldü. Demek ki Tanrı onlara karşı olan ilgisi ortadan kalkmadı. Onlara karşı olan sevgisi değişmedi. Onları yargıladı, onları cezalandırdı ama sevgisi hala devam etmektedir. Bunun en güzel örneğini nerede görüyoruz? Hala günümüzde Tanrı'nın sevgisi devam etmiyor mu? Hamdolsun devam ediyor. 2. Petrus, her zaman ben burada heyecanla söylediğim bir ayettir. 2:9. Pardon, 3:9. Ne diyordu? Sanma ki Tanrı vaadinde gecikti ama size karşı sabrediyor. Neden sabrediyor Tanrı? Çünkü herkesin kurtulması için özlem duyuyor. Herkes kurtulsun, herkes kurtuluşa erişsin diye Tanrı özlem duyuyor sevgili kardeşler. Farkı görebiliyor musunuz? Şeytan lanetlendi, hamdolsun. Yoksun bırakıldı ama Adem ile Havva, yani biz onların soyundan geliyoruz, bize karşı olan sevgisi hala devam ediyor. Neden? Çünkü inayet dönemindeyiz. Gnade. İnayet döneminde yaşıyoruz. Ama ne zaman bitecek? İsa Mesih geldiğinde inayet dönemi bitecek. Önemli olan o inayet döneminde sevdiklerimize, çevremize Tanrı'nın bu lütfunu açıklayabilmek. Onlar da bu lütuftan dolu dolu yararlansınlar sevgili kardeşler. Geçen hafta bu yargıyı açıklarken Havva'nın ağrıyla çocuk doğurması gerektiğini söylemiştim. Ve bu yargı içerisinde bile Tanrı'nın sevgisinin devam ettiğini söylemiştim. Buna örnek verdiğinde şöyle bir örnek vermiştim. Hem eşimden olsun, bazı imanlı kız kardeşlerden de duydum. Çocuk dünyaya getiren kız kardeşlerden duydum. Diyor ki onlar, çok büyük acı. O acıya dayanmak çok zor. Geçen hafta söylediğim gibi erkek kadının çektiği o doğum sancısını çekemez. Eğer o acıyı erkeğe verirsen erkeğin bedeni kaldırmaz, erkek ölür. Doktorlar öyle söylüyor. O kadar büyük bir acı. Ama çok ilginç bir şey var burada. Diyorlar ki bu kişiler, sağlıklı bir bebek dünyaya getirmenin vermiş olduğu mutluluk o acıyı unutturuyor. Yani o kadar güzel bir şey ki çocuk dünyaya getirdikten sonra artık o acıyı düşünmüyorlar. Ben eşimle onu çok güzel bir şekilde tattım. 3. çocuğun doğumuna girdiğimiz zaman çok büyük acı çekmişti. Ben elini tutmuştum. Benim elimi çok sıkmıştı. Çok büyük bir acı duydum ben de. Anladım ki Christina çok büyük bir acı çekti. Ama gördüm ki ondan sonra o Aydın'ı kucağına aldığı zaman böyle çok büyük bir mutluluk vardı yüzünde. Yani artık acı yoktu. Görebiliyor musunuz? Tanrı yargılıyor bir şekilde, acı veriyor ama öbür taraftan da sevgisini devam ettiriyor. Yani o sevgiyi yaşamasına izin veriyor. Hamdolsun. Tanrı'nın sevgisi bitmiyor, tükenmiyor, hala devam ediyor sevgili kardeşler. Ama buna rağmen yine bu acıları hafife almayalım. Çünkü Tanrı'nın yargısı bu. Onun için bunu aklımızın bir köşesinden çıkartmayalım. Sonra neye bakmıştık? Adem'in durumuna bakmıştık. Adem'in durumuna bakınca ne demişti Tanrı? Karının sözünü dinlediğin ve sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan yediğin için toprak senin için lanetlendi. Yaşam boyu emek vermeden yiyecek bulamayacaksın. Toprak sana diken ve çalı verecek. Yaban otu yiyeceksin. Yaratılmış olduğun toprağa dönünceye dek ekmeğini alın teriyle dökerek kazanacaksın. Çünkü topraksın, topraktan yaratıldın ve yine toprağa döneceksin. Görebiliyor musunuz? O kusursuz düzen, o kusursuz birliktelik içerisinde ölümün gölgesi bile yok iken, ölüm ne oluyor? Adem'le Havan'ın yoldaşı oluyor. Yani bir şekilde bizim de tüm insanlığın da yoldaşı olmuş oluyor. Adem, çok yaşa Adem. Adem toprağı işlerken ve o toprağı işlerken ter döküyor, acı çekiyor ve acı çekerken, ter dökerken şunu o toprak Adem'e hatırlatacaktı. Bir gün öleceksin. Bir gün işlemekte olduğun toprağa mutlaka geri döneceksin. Düşünün, tüm yaratılış sevgili kardeşler nasıl yaratıldı? Adem'e hizmet edecek şekilde yaratıldı. Tüm canlılar, hayvanlar bile Adem'e hizmet ediyorlardı. Doğa bile Adem'e hizmet ediyordu. Yani yaratılış tam Adem'e hizmet edecek şekilde yaratılmıştı. Ama günahın sonucunda ne görüyoruz? Günaha düştükten sonra nasıl bir Adem karşımıza çıkıyor? Farklı bir Adem karşımıza çıkıyor. Acı ve zahmetle ter döken, acı çeken, köle durumunda olan bir Adem. Görebiliyor musunuz? Doğa kendisine hizmet ederken o hizmet etmek zorunda kalıyor. Yani köle durumuna düşüyor. Hizmet edilen durumundan köle durumuna sevgili kardeşler düşüyor. Doğa da aynı şekilde bundan payını aldı. Nasıl aldı? İnsanla birlikte doğa da bozulmaya başladı ve doğanın içerisindeki tüm canlılar da hastalıklardan dolayı korkunç bir şekilde ölmeye devam ediyor. Eser neyin eseri? Günahın eseri, günahın sonucudur. Demek ki bunu açık bir şekilde Romalılar 5:12'de açık bir şekilde görmüştük. Ölüm günahın getirdiği acı bir sondur sevgili kardeşler. Günahı hafife alamayız. Ölüm nedir demiştim geçen hafta. Sami demişti ki sevdiklerimizden ve bu dünyadan ayrılmaktır. Doğrudur, evet. Aynı zamanda da ruhun bedenden ayrılmasıdır. Neden ruhun bedenden ayrılmasıdır? Çünkü ruh Tanrı'ya geri dönüyor ve bir gün Tanrı'nın karşısına dikilecek ve hesap verecektir sevgili kardeşler. Mesih İsa'da kurtulmuş bulanlar için ne geçerli? Ölüm yargısı yok hamdolsun. Bizler iman eden kişiler, Tanrı ile birlikte yürümeye karar vermiş olan kişiler için ölüm yargısı yok hamdolsun. Sevinebiliriz. O sorun çarmıh üzerinde halledildi. Bitti hamdolsun. Rab bitirdi o işi. Onun için İsa Mesih ikinci kez geldiğinde günah işi için gelmeyecek. Yargı için gelecek. Çok daha farklı bir amaç için gelecek. Ama ruhumuz yine de bu dünyadaki yaşantımız konusunda hesap verecek. Tanrı'nın karşısına çıktığımız zaman ruhumuz hesap verecek. Ama ölüm yargısı konusunda değil. Yaptıklarımız konusunda ne söyledik? Bazen ağzımızdan edepsizce sözler çıkıyor. Bağırıyoruz, kızıyoruz, öfkeleniyoruz. Herkes, her can, her ruh Tanrı'nın önünde hesap verecek. Hesap verecek sevgili kardeşler. Onun için İbraniler 9:27'de ne okumuştuk? İbraniler 9:27'de hatırlıyor musunuz? İbraniler 9:27'de ne okuduk? Hangi ayeti okuduk? Nasıl bir ayet okuduk? İnsanlar için bir kez ölmek ve ardından da yargılanmak bekliyor. Demek ki bir kez ölmek var, ondan sonra da yargı var. İşte buradaki yargı sözü de aynı söz. Aynı söz. Krisis, krites, krino sözü. Aynı sözden geliyor. Demek ki yargı kürsüsü kurulduğu zaman karar açıklanacak. İman eden sonsuz yaşama, iman etmeyen ise sonsuz ölüme. Karar bu olacak. Başka bir karar yok. İşte Vahiy 21. bölümün sanırım 8. ayetinde vurgulanan gerçek budur. Buna ikinci ölüm diyor kutsal söz. Demek ki iman etmeden ölen kişi yargılandıktan sonra ikinci kez ölecektir. Bu işte sonsuz ölüm. İman eden bu sonsuz ölümü görmeyecek, ikinci ölümü görmeyecek. Ama iman etmeyen kişi ikinci ölümü görecek ve diyor ki kükürtle yanan göldedir. Korkunç bir ölüm onları bekliyor. Demek ki Tanrı'nın yargısından kaçış yok sevgili kardeşler. 139. mezmurda söylediği gibi nereye gideyim diyor. Yukarı çıksam oradasın, aşağı gitsem oradasın, nereye gitsem oradasın. Tanrı'nın yargısından kaçmak kesinlikle mümkün değil. Bu belki iman etmeyen bir kişiyi korkutabilir, ürkütebilir. Tanrı'nın gözü sürekli insanın üzerinde. Ama bu bizi teselli etmesi lazım. Bu iman eden kişiyi teselli etmesi lazım. Neden? Çünkü Rab daima bizimle birlikte olduğunu gösteriyor. Demek ki Tanrı daima bize bakıyor, bizi gözetiyor, bizimle ilgileniyor hamdolsun. Bu bizi ne yapsın? Teselli etsin sevgili kardeşler. Evet. Adem itaatsizliği sonucu günah işleyince ona ruhsal ve fiziksel yaşam sağlayan Tanrı'dan kopmuştu. Ruhsal açıdan meyveyi yer yemez ölmüşlerdi itaatsizlikten dolayı. Ama fiziksel ölüm birkaç yüzyıl sonra, 800 yıl sonra, belki 900 yıl sonra Adem'le Havva'yı bulmuştu. Demek ki bu ruhsal ölümü açıklarken kaybolan oğul hikayesinden, kaybolan oğul olayından size söz etmiştim. Biliyorsunuz küçük oğul varını yoğunu harcadı, çarçur etti, bilinçsizce geriye döndü ve geriye döndükten sonra baba ne dedi oğluna? Oğlum ölüydü dedi ama şimdi yaşıyor. Yitikti, yani kaybolmuştu ama bulundu. Oğlan ölü müydü? Hayır, fiziksel açıdan ölü değildi. Ama ruhsal açıdan evet. Çünkü ruhsal açıdan babadan kopmuştu. Babaya ölmüştü. Onun için burada özel bir şekilde baba bu ifadeyi kullanıyor sevgili kardeşler. Aynı şekilde bunu bu şekilde düşünürsek günah içerisinde olan bir insan tamamen Tanrı'dan kopmuştur. Tanrı'dan ayrı kalmıştır. Tanrı'dan ayrı kalmak ne demektir? Karanlık. Karanlığın simgesi cehennem. Matta'da karanlık için, cehennem için kullandığı söz karanlık sözü kullanıyor. Karanlık, cehennem yani sonsuz ölüm. Artık oradan çıkış yok. Yani İslam'da olduğu gibi değil. Oraya girdikten sonra olay bitti. Finito. Sonsuz ölüm sevgili kardeşler. Ama İsa ne dedi hamdolsun? Diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden ölmüş olsa da yaşayacaktır. Demek ki İsa Mesih'e bir kişi iman ettiğinde yaşam ne zaman başlıyor? İşte iman eder etmez. Bir kişi İsa Mesih'e iman eder etmez, yaşam o kişide başlıyor hamdolsun. Ve sonsuz ölüm yargısından kurtuluyor. Unutmayın, bunu da özellikle söylemiştim geçen hafta. Fiziksel yaşam, ruhsal yaşamın sadece küçücük bir parçası. Neden küçücük bir parçası? Çünkü fiziksel yaşamın bir sonu var. Ama ruhsal yaşamın bir sonu yok. Ya da sonsuz yaşamın bir sonu yok. Demek ki fiziksel hayat belirli bir süre için geçerli. Ve biz fiziksel yaşam bittiği zaman ya üzülüyoruz. Genç yaşta öldü. Belki 70 yaşına kadar daha yaşayabilirdi ve adam 30 yaşında öldü. Daha 40 yıl daha yaşayabilirdi. Ah vah diyoruz. Öldü gitti adam. 40 yılı yaşamadan ölüp göçüp gitti. Kaybettiği nedir? Fiziksel anlamda 40 yıl mı kaybetti? Evet. Ama bir kişi iman etmeden ölüp gittiğinde çok daha önemli bir şeyi kaybediyor. Sonsuz yaşam. Hangisi daha değerli? Fiziksel yaşam mı yoksa ruhsal yaşam mı? Onun için fiziksel yaşam ruhsal yaşamın sadece küçük bir parçası. Asıl önemli olan ruhsal yaşama sahip olmak sevgili kardeşler. o hayatın, o yaşamın değerini bilmek. Hamdolsun. İşte bu sonuç, bu durum, Tanrı'nın lütfu, Tanrı'nın kayrası, Mesih İsa'daki kurtuluş nerede bize bildiriliyor? Ta başta Adem bahçesinde bize bildirildi ve aynı zamanda da iblis bozguna uğratılmış oldu. Yani Tanrı'nın karşısında yenilerek şeytan perişan oldu. Hamdolsun. Ve geçen hafta bununla noktaladık. Bu şekilde noktalamıştık. Ve bu hafta 20. ayetten 24. ayete kadar olan son parçaya bakacağız. En son parça. O parçayı bir kardeş okusun. Belki Özlem sen okur lütfen onu. 20. ayetten son ayete kadar, 24. ayete kadar olan parçayı.
Adem karısına Havva adını verdi. Çünkü o bütün insanların annesiydi. Rab Tanrı Adem'le karısı için deriden giysiler yaptı. Onları giydirdi. Sonra Adem iyi ile kötüyü bilmekle bizlerden biri gibi oldu dedi. Artık yaşam ağacına uzanıp meyve almasına, yiyip ölümsüz olmasına izin verilmemeli. Böylece Rab Tanrı yaratılmış olduğu toprağı işlemek üzere Adem'i Aden bahçesinden çıkardı. Onu kovdu. Yaşam ağacının yolunu denetlemek için içinde Aden bahçesinin doğusuna keruvlar ve her yana dönen alevli bir kılıç yerleştirdi.
Adem ne yapıyor burada? Karısı için yeni bir isim veriyor. Ama ilginçtir. Adem karısına daha önce bir isim vermemiş miydi? Vermişti. Nisa denecek diyor, değil mi? Kadın. Yani Adem karısı için bir isim vermişti. Ama bu kadın sözü neyi ifade ediyordu biliyor musunuz? Zaten Adem de çok güzel ifade etmişti. Canımdan bir parça, kemiğimden kemik, canımdan bir parça. Yani o sevinç içerisinde ona sahip olmanın verdiği sevinçle o sevinci ifade eden bir kelime kullandı. Kadın sözünü kullandı. Ve o sevinci yaşadığı için. Ama bakıyorsunuz düşüş sonrası ne yapıyor? İsmini değiştiriyor. Başka bir isim veriyor. Havva ismini veriyor. Neden? Neden? Çünkü Adem'de o ilk baştaki sevinç yoktu. Yani o eşine sahip olmanın verdiği sevinci yitirmişti, kaybetmişti. Ve kalkıyor, ne yapıyor? Düşüş sonrası her şey değişti. İlginçtir. Adem'in ismi de Adem değildi. Düşüşten önce Adam sözü. Ama düşüş sonrası Adem'in de ismi değişiyor. Tanrı ona Adem diye hitap etti. Ama ikinci bölüme bakın hep Adam, Adam diyor. Ama şeye baktığınız zaman Adem sözü geçiyor. Çok ilginç. Demek ki günahın sonucu her şey değişmişti. Ve o değişimi açıklayan bir isim koydu. Havva adını verdi. Ki bu Havva adı kutsal kitaplarda da göstermişler. Onu alt kısımda belirtmişler. Anlamı İbranice'de yaşam anlamına gelen bir söz. Şimdi bu yaşam sözü nereden kaynaklanıyor? İşte sürekli çocuk doğuraraktan bir can dünyaya getirmekle kadın bu sorumluluğunu ne yapıyor? Yerine getirmesi gerekiyor. Ama asıl önemli olan sevgili kardeşler burada 21. ayet. Ben bu 3. bölümde en çok sevdiğim ayettir. 21. ayet. 21. ayete bakın. Tanrı Adem'le karısı için deriden giysiler yaptı, onları giydirdi. Harika, çok harika bir ayet gerçekten. Burada çok iyi bilmemiz gereken ruhsal bir gerçek var sevgili kardeşler. Tanrı ne yapıyor? Adem'le Havva'nın utançlarını örtmek için, onların ruhsal çıplaklığını örtmek için ilk kurbanı kesiyor. Neden ilk kurbanı kesiyor? Bana söyleyebilir misiniz? Bir hayvanın derisi eğer kullanılmak isteniyorsa hayvanı kesmeden deriyi alabilir misin hayvandan? Hayvan kesilmesi lazım ki, boğazlanması lazım ki o deriyi kullanabilesin. Demek ki ilk kurban burada açıkça görüyoruz. Demek ki Tanrı ne yapıyor? Adem'le Havva'nın kendi çabalarıyla, kendi uğraşlarıyla incir yapraklarını birbirine ekleyerekten dikmeye çalıştıkları giysiyi Tanrı reddediyor. Tanrı kabul etmiyor bu giysiyi. Onun yerine deriden bir kaftan yapıyor, giysi yapıyor. Bu incir yaprakları neyi gösteriyor bize? Açıklamıştık bunu. İnsanın dinsel girişimleri ve kendi çabası. Bu ne demekti? Demek ki ben kendi çabamla utancımı örtemem. Ben kendi gücümle, kendi kuvvetimle günahımı yok edemem. Kime ihtiyacım var? Kurbana ihtiyacım var. Hamdolsun. Demek ki kurban yoksa utancın örtülmesi kesinlikle mümkün değil sevgili kardeşler. Demek ki çözüm Recep'ten gelmiyor. Yani insandan Tanrı'ya gelmiyor. Çözüm Tanrı'dan insana geliyor. Çözüm Tanrı'da. Bu onun en büyük kanıtı sevgili kardeşler. Onun için ben diyorum ki burada tipik bir şekilde Tanrı müjdesel sembolik bir vaaz veriyor burada aslında. Aslında Tanrı'nın ilk vaazı var burada. Vaaz ediyor Tanrı. Sözle konuşaraktan değil ama simge kullanaraktan bir sembolik bir vaaz var burada. İlk vaaz. Onu da söyleyebiliriz. Ben onu o şekilde burada görüyorum. Yani Tanrı'ya dönüş yolunun nereden geçtiğini söylüyor. Kandan. Demek ki 9:22'ye bakarsak İbraniler 9:22'de bu çok güzel açıklanıyor bize. İbraniler 9 ayet 22. İbraniler 9:22. Ne diyor orada? Ne diyor Enver?
Nitekim kutsal yasa uyarınca hemen her şey kanla temiz kılındı. Kan dökülmeden bağışlanma olmadı.
Burası çok önemli. Kan dökülmeden günah bağışlanması yoktur. Ne demek istiyor burada? Suçu ve günahı örtebilecek tek şeyin, tek koşulun kan olduğunu burada görüyoruz. Demek ki kişinin marifeti, yani hüneri, kişinin fiziksel gücü ya da ruhsal bir kişiliğe sahip olması değil, kuzunun kanı aracılığıyla, kurban aracılığıyla kazanıldığını açık bir şekilde görüyoruz. Deriden giysi Adem'le Havva'ya neyi anımsattı daima? Deriden giysiyi kuşandıkları zaman Adem'le Havva hep şunu anımsadı. Tek şart nedir? Onu anımsatıyordu. Tek şart kurban. Adem'le Havva bunu çok iyi biliyorlar. Demek ki yerine getirilmeye çalışan Sami'nin de dediği gibi, okuduğu gibi burada sevaplar değil, iyi işler değil sevgili kardeşler. Kurban. Tanrı'nın bizim için feda ettiği Tanrı kuzusu. Kutsal kitabın bu bölümünden başlayarak sevgili kardeşler ta Golgota'ya kadar, ta Golgota'daki çarmıhın dibine kadar ne görüyoruz? Kan izleri var. Ta Golgota'ya kadar. Yani buradan başlıyor kurban olayı. Ta Golgota'daki çarmıhın dibine kadar kan izleri var. Yani bunu açık bir şekilde burada net bir şekilde görebiliyoruz. Bu ne demektir? Kan izlerini görmek ne demektir? Demek ki yaşam için yaşam feda edilmesi gerekmektedir sevgili kardeşler. Aynı zamanda da çıplaklığımızın örtülebilmesi için, günahlarımızın örtülebilmesi için de bir örtüye gereksinim vardır. Bu örtü ancak ve ancak İsa Mesih kendisini çarmıh üzerinde kurban olarak sunmasıyla sağlamaktadır. Başka çıkar yolu yok sevgili kardeşler. Hatırlayın, düşüş öncesi Tanrı ne dedi? Günahın karşılığı olarak ölüm olduğunu söyledi, değil mi? Romalılarda da bunu okuyoruz açık bir şekilde. Ama Yaratılış'ın ikinci bölümünde Tanrı 17. ayette dedi ki, iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme, çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Çünkü adaleti bunu gerektiriyordu. Tanrı'nın adaleti bunu gerektiriyordu. Ama diğer taraftan da Adem ile Havva'yı Tanrı günah içerisinde yalnız bırakmadı. Ne yaptı? Deriden giysilerle onların utançlarını örttü. Bu nedir? Tanrı'nın merhametidir, değil mi? Tanrı'nın merhameti. Bol bol merhametini görüyoruz sevgili kardeşler. Tanrı'nın merhametini. Demek ki çözüm Tanrı'dan gelmeliydi. Evet, başka bir kanıt daha var yeni antlaşmada. Benim çok hoşuma gidiyor. Biliyorsunuz İsa Mesih çarmıhta tetelestai tamamlandı, sonuçlandı, son sözü söylediğinde çok önemli bir şey oldu. Ne oldu? Tamamlandı dediğinde ne oldu? Çok önemli bir şey oldu. Karanlık oldu. Ha, bu çok önemli. Perde çok önemli. Perde nasıl yırtıldı? Yukarıdan aşağıya. Aşağıdan yukarı değil. Çok önemli. Demek ki insandan gelmedi o yırtılma. İnsan yapmadı onu. Yukarıdan, Tanrı'dan geldiğini gösteriyordu. Demek ki çözüm Tanrı'dan geliyordu. Hamdolsun. Demek ki kurtuluş Recep'ten Tanrı'ya değil ama Tanrı'dan Recep'e doğru. Bu da çok güzel bir şekilde bize bir resim olaraktan tüm çıplaklığıyla gösteriyor sevgili kardeşler. İlginç ve güzel olan başka bir gerçek daha var ki burada Tanrı'nın biz inayetini, lütfunu, o kayrasını açık bir şekilde görüyoruz. Adem ile Havva bu olayda, bu utançlarının örtülmesi olayında hiç bir katkısı oldu mu? Bir katkı sağladılar mı? Ona sahip olmak için çaba gösterdiler mi? Emek verdiler mi? Tamamen pasif değil miydiler? Tamamen eylemsiz değil miydiler? Hiçbir eylem göstermediler. Hiçbir harekette bulunmadılar. Yani onun için seni orada şey yaptım. Giysiyi, derisini onlar sağlamadı. Bu bir. İkincisi, giysiyi diken de onlar değildi. Üçüncüsü, giysiyi giyen de onlar değildi. Hepsini kim yaptı? Tanrı onlar için yaptı. Tanrı boğazladı, Tanrı dikti, onları Tanrı giydirdi. Nedir bu? İşte kayra budur. Tanrı'nın lütfu budur. İşte Almanca'da diyorlar hep gnade gnade. İşte budur sevgili kardeşler. Biz inayeti, Tanrı'nın lütfunu iyi bir şekilde anlamamız lazım. Nedir lütuf? Hak ettiğimizin tam karşılığı, tam zıttıdır. Biz başka bir şeyi hak ettik aslında. Ama Tanrı bize tam zıttını yaptı. Layık değilken Tanrı elini uzattı ve bizi kurtardı sevgili kardeşler. Ve bizim bunda hiçbir katkımız yok. Demek ki Tanrı'nın lütfuyla kurtulduk. Yani bizlerin kazandığı bir şey değil. Kaybolan oğula bakın. Orada da çok güzel bir örnek var. Örnekler çok çok bol ama hoşuma gitti o kaybolan oğlu. Biliyorsunuz burada birkaç defa paylaştım o konuyu. Orada çok güzel bir olay var. Biliyorsunuz Tüm olanlardan sonra baba ne yaptı? Tüm olanlardan sonra oğul harcadı her şeyini, geriye döndü. Ondan sonra baba bir şey yaptı oğlu için. Şimdi yüzük, onları bırak ama başta söylediğin çok önemli. 22. ayeti okuyun, 15. o çok önemli. Luka 15 ayet 22'de ne diyor? En seçkin giysiyi giydirin dedi. Oğul giyeceği elbisenin kumaşını beraberinde getirdi mi? Ha? Kumaşı aldı, getirdi, baba bana bir tane giysi dik, ben o giysiyi giyeyim. Hayır. Kumaşı oğul getirmedi. Baba o kumaşı onun için dikti. Oğul alıp giyinmedi elbiseyi. Ama başkaları giydirdi. Oğlum hiçbir payı yok. Bütün her şeyi baba yaptı onun için. İşte inayet bu sevgili kardeşler. Rab Tanrı Recep için her şeyi yaptı. Benim yapmam gereken tek bir şey vardı. Evet demek. O kadar. Tek bir oy. Evet oyu. Ya da hayır. Başka bir sonuç yok. Benim başka hiçbir payım yok. Ya işte ben çok arıyordum Tanrı'yı. Çok aradım Tanrı'yı. Çok aradım, çok aradım Tanrı. Hayır. Sevgili kardeşim kusura bakma, ben öyle düşünüyorum. Tanrı beni aradı. Tanrı Adem'le Hava günaha düştüğünde Adem'le Hava gitti mi? Tanrım neredesin? Beni affet. Hayır. Tanrı onların arkasından gitti. Neredesin? Tanrı onları aradı. Demek ki hamdolsun bize doğru gelen bir Tanrı var. Bize doğru gelen bir Tanrı var. Biz ona gitmeye çalışmıyoruz. O bize geliyor. Müslümanlıkta tam tersi. Ona gitme çabası var değil mi? Manfred. İyiliklerle, güzelliklerle Tanrı'ya gitme çabası var. Ama hayır, gidemeyiz. Günahlıyız çünkü. Çaresiziz. Ama Tanrı bizim için geldi. Hamdolsun. En büyük fark budur işte. Tanrı bizim için geldi. Hamdolsun. Hamdolsun. Evet. Her şey oğul için yapıldı. Oğlun sadece geriye dönmesi gerekiyordu. Sadece geriye dönmesi gerekiyordu. Ve geriye döndü, doğru yaptı. Tövbe etti. İşte tüm günahkarların durumu da budur sevgili kardeşler. Geriye dönmemiz gerekiyor. Bugün yine ortak bir yönümüz var Sami ile. Geçen hafta da güzel bir uyum vardı. Bugün de aynı ayeti ben de buraya yazmıştım. Efesler 2:8'i. İman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Demek ki kurtuluş işinde başarı Recep'in değil, Tanrı'nın kendisine ait. Kurtuluş işinde. Ama kararı Recep veriyor. Evet ya da hayır kararını. 2. Korintoslar 5:21'de şöyle okuyoruz. Yavaş yavaş sona geliyoruz. Evet, Tanrı günah nedir bilmeyeni yerimize günah kıldı. Öyle ki Mesih bağlılığında Tanrı'nın doğruluğu olalım. Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu olabilmemiz ne kadar bereket dolu bir gerçek sevgili kardeşler. Doğru olalım diye Tanrı bizim için kendini feda etti. Demek ki Tanrı'yla insan arasındaki o öfkeyi ne yatıştırabilirdi? Tek bir şey yatıştırabilirdi. Kurban. Tanrı'nın öfkesini tek bir şey yatıştırdı. O da kurban. Bu kurban da çarmıhta İsa Mesih oldu bizler için. Demek ki kurtuluş armağanı koşulsuz ve şartsız olarak verilen hediye olduğuna göre, hediyeyi alan ne yapar? Birisi sana hediye ettiği zaman, doğum gününde, doğum günün kutlu olsun deyip hediye ettiği zaman ne yapıyorsun? Seviniyorsun değil mi? Teşekkür ediyorum, alıyorum. Ve seviniyorsun değil mi? Biz bu armağanı aldık, seviniyor muyuz? Bu sevincimizi çevremize gösterebiliyor muyuz? Evet. Recep farklı bir kişi. Ya da Sami farklı bir kişi. Manfred gerçekten farklı bir kişi. Manfred'de bir şey var. Benim anlayamadığım bir şey var. Yani o armağana sahip olmanın sevincini yaşıyor muyuz hayatımıza? Gösteriyor muyuz çok güzel bir şekilde sevgili kardeşler? Bakın Yaşaya çok güzel dile getiriyor. Yaşaya'ya bakın, bu ayeti bir kardeş okusun lütfen. Yaşaya 61 ayet 10. Yaşaya 61 ayet 10. Çok sevdiğim bir ayettir.
Rab'de büyük sevinç bulacak. Tanrılar yüreği coşacak.
Amin.
Çünkü çelenkle süslenmiş güvey gibi, çakılarını kuşanmış gelin gibi, bana kurtuluş giysini giydirdin. Beni doğruluk kaftanıyla örttün.
Amin, amin, amin. Beni doğruluk kaftanıyla örttün. İşte ben diyor ki onun için sevineceğim. İşte diyor onun için ben coşacağım. İşte biz onun için sevinmeliyiz sevgili kardeşler. İşte biz onun için coşmalıyız. Biz onun için zıplamalıyız. Zafer giysisini, doğruluk kaftanını giydirdi. Burada kim konuşuyor? İsa Mesih konuşuyor sevgili kardeşler. Tanrı'nın kendisi Yaşaya aracılığıyla konuşmaya devam ediyor. Ve bunu yaparken de ona ait olan herkes ne yapıyor? Övgü şarkısına katılabiliyor. Ama bakıyoruz günümüzde, ben bunu maalesef her zaman görüyorum. En büyük sorun nedir günümüzde? En büyük sorun nedir? Rab'be ait olanlar Rab'de sevinememesidir. Yani Tanrı'dan uzak, Tanrı'dan kopuk bir hayat. Kendi kafalarına göre, kendi kafandaki doğrularına göre hareket etmeleri. Bence bugün en büyük sorun budur sevgili kardeşler. Onun için sevinemiyoruz. Onun için o sevincimizi çevreye yansıtamıyoruz sevgili kardeşler. O ilişki her zaman iç içe olsun. Her zaman kenetlenmiş bir şekilde olsun. Evet, son ayete bakalım bir de. Ondan sonra noktalayalım. Son ayete bakıyoruz. Üçüncü bölümün son ayetine. Onu kovdu diyor. Yaşam ağacının yolunu denetlemek için de Adem bahçesinin doğusuna keruvlar, yani doğaüstü varlıklar ve her yana dönen alevli bir kılıç yerleştirdi. Demek ki Adem ile Hava iyi ve hoş anlamına gelen Adem bahçesini terk edip arkalarına baktıklarında ne gördüler? Arkaya baktıklarında ne gördüler? Tanrı'nın kayra tahtı üzerinde duran ve kan üzerine bakan kerubu melekleri gördüler. Orada kesilen bir kurban vardı çünkü. Orada bir kan vardı ve melekler bir şekilde, ben öyle düşünüyorum, Adem'le Hava tekrar içeriye girme durumunu göstermesinler diye bir gözcü olaraktan melekler orada, kerubiler orada sınır, o giriş kapısında bekliyorlardı. Ama bu demek değildir tabii ki. Şimdi bunu gördüğümüz zaman sanki imkansız gibi bir şey geliyor bizim gözümüzün önünde. Öyle bir durum oluşuyor ama bunu hiçbir zaman unutmayalım. Yaşam ağacına yaklaşmak mümkün. Yaşam ağacından faydalanmak mümkün. Nasıl mümkün? İsa Mesih bu kapıyı açmıştır sevgili kardeşler. İsa Mesih onun çarmıhtaki ölümü aracılığıyla bu yol ne olmuştur? Açılmıştır. Vahiy 2.7'de bakın ne diyor? Vahiy 2.7'ye bakalım. Vahiy 2.7 şöyle okuyoruz. İlk bulan hemen okusun hızlı bir şekilde. Vahiy 2 ayet 7. Bölüm 2 ayet 7. Amin. Yeme hakkını vereceğim. Kulağı olan diyor, ruhun kilise topluluklarına ne dediğini işitsin. Şimdi kulağı olan işitsin derken neyi kastediyor burada? Kulağı olan işitsin. Yani kulak var ama duymazlıktan geliyor. Kulak var ama uyuyor. Uyumuş durumda. Ya da duymazlıktan geliyor. O kişilere yönelik bir uyarı. Kulağı olan işitsin diyor. Yengi kazanana Tanrı'nın cennetteki yaşam ağacının ürününden yeme yetkisini vereceğim. Bu yetkiyi veren kim? Kim veriyor bu yetkiyi bize? İsa Mesih değil mi? İsa ne dedi Yuhanna 14:6'da? Çok tanınmış bir ayet. Yol da benim dedi. Gerçek de benim dedi. Yaşam da benim. Ben dedi aracı olmadan, yani Mesih olmadan, Mesih'in kurbanı olmadan diyor ki babaya kimse gelemez. Demek ki o ağaçtan yeme hakkına nasıl sahip oluyoruz? Kim veriyor bu hakkı bize? İsa Mesih. İsa Mesih aracılığıyla o hakka sahibim. O yetkiye, o yeme yetkisine sahibim sevgili kardeşler. Ne kadar güzel bir şey, değil mi? O sadece, İsa Mesih sadece yol göstermiyor. Bu yoldur. Yolun kendisi olduğunu söylüyor. Ve sadece yollardan bir tanesi olduğunu değil, tek yol olduğunu söylüyor. Demek ki tek yol İsa'nın kendisi. Başka bir yol yok. Başka bir çözüm yok sevgili kardeşler. Ve son olarak da şu düşünceyle sizi baş başa bırakmak istiyorum. Yaşam ağacının ürününden yeme yetkisini vereceğim. Yani kendi başarımızdan dolayı değil, ama iman aracılığıyla o cennetteki yasak levhası kaldırılacak ve iman eden herkes düşüşten sonra yasak olan yaşam ağacının meyvesinden yeme ayrıcalığına sahip olacak. Amin diyebiliriz değil mi? Hamdolsun. Onun meyvesi nasıl bilmiyorum. Yaşam ağacının meyvesi nasıl bilmiyorum. Nasıl olacak bilmiyorum. Ama ben bir şeyi biliyorum. O yaşam ağacı bizim o sonsuz yaşamımızın devamını sağlayacak. Devam etmesini sağlayacak. Onu o kadar söyleyebilirim. Vahiy kitabının son bölümünde şöyle okuyoruz. Yaşam ağacından yemeye hakları olsun. 22:14'te yaşam ağacının ağacından yemeye hakları olsun ve kentin kapılarından içeri girsinler diye giysilerini yıkayanlar ne mutludur diyor. Giysilerini yıkayanlar ne mutludur. Giysiler nasıl yıkanır sevgili kardeşler? Sonsuz kuzunun, Mesih İsa'nın kanıyla. O zaman şunu sorayım size. Yıkandın mı onun kanında? Yıkandın mı? Evet deyin ya. Yıkandın mı? Amin. Hamdolsun. Rabbin kanında yıkandık. Rab her şeyi mümkün kıldı. Biz de ona evet diyoruz. Ve teşekkür ediyoruz. Dua edelim.